Ayrım 13. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi. Aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri. 3. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 160. Halkçı ekonomi. Atatürk, 20. yüzyılın başlarında cepheden cepheye koşan bir Osmanlı subayı olarak devletin güçlü ve zayıf yanlarını çok yakından görmüştür. Atatürk ve genç subay arkadaşları görevli oldukları yerlerde özellikle ekonomik durumun her geçen gün biraz daha kötüye gittiğini ve bunun her alanda çok büyük sorunlara yol açtığını gözlemlemişlerdir. Atatürk'ün sınıf arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk adlı anılarında devletin ve ordunun o günlerdeki perişanlığından şöyle söz etmiştir. Üçüncü sınıfta derslere başladığımız zaman artık genç beyinlerimiz derslerden başka şeylerle de ister istemez meşgul oluyordu. Devlet idaresinin iyi işlemediğini, suistimallerin alıp yürüdüğünü, memurların ve subayların maaşlarını alamadıklarını, buna karşılık saraya mensup sırmalı hafiyelerle dalkavuklara maaşlarından başka keseler dolusu altın verildiğini haber aldıkça, Sultan Hamit'e aslında pek de güçlü olmayan güvenimiz büsbütün sarsılıyordu. Ordunun kötü eller yönetiminde değer ve saygınlığını yitirdiğini görüyorduk. Merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu'da seri ateşli toplar bile yoktu. Talimler ancak çok eskiden kalmış toplarla yapılabiliyordu. Donanma da kara ordusundan pek farklı değildi. Sultan Aziz döneminin donanmasından hazin bir anıdan başka bir şey kalmamıştı. Topların kamaları çıkarılmış, gemiler Haliç'te adeta çürümeye bırakılmıştı. 1897'de donanmanın Çanakkale Boğazı'ndan çıkması olay olmuştu. Yolda savaş gemileri birbirini yitirmişler, kazanlar patlamıştı. Hatta şiddetli yağmurlarda deniz subaylarının kameralarından içeri giren sulardan kendilerini koruması için şemsiye ile oturdukları rivayet oluyordu. Fakat kimse ortaya çıkıp "Nereye gidiyoruz, memleketi nereye götürüyorsunuz?" diye soramıyordu, sormak yürekliliğini gösteremiyordu. Doğu'nun alışık olduğu uyuşuk bir kadercilikle susuyordu. Çünkü padişahtan ve onun hafiyelerinden korkuyorlardı. Ali Fuat Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, İnkılap Kitabevi, İstanbul, T.Y. sayfa 45. Atatürk ilk görev yeri olan Şam'da 1905 yılında yoksulluktan, geri kalmışlıktan, halkın ve ordunun perişanlığından çok fazla etkilenmiştir. Lord Kinross, Atatürk adlı kitabında Şam'ın Atatürk üzerindeki bu etkisinden şöyle söz etmiştir. Şam, bu yarının insanı üzerinde bir başka yönden de derin bir etki bırakacaktır. Mustafa Kemal önünde ilk olarak hala Orta Çağ karanlığında yaşamakta olan bir şehir görüyordu. Kutsal bir Arap şehri olan Şam bir ahiret şehriydi. Karanlık bastıktan sonra dolaştığı sokaklar bomboş ve sessizdi. Evlerin yüksek duvarlarından, kafesli pencerelerinden dışarı ne ses ne soluk sızardı. Sonra bir gece Mustafa Kemal bir kahveden çalgı sesleri taştığını duyarak şaştı. Kapıdan bakınca içerisinin Hicaz demiryolunda çalışan İtalyanlarla dolu olduğunu gördü. Mandolin çalıp şarkı söyleyerek karıları ve kız arkadaşlarıyla dans ediyorlardı. Bunun dışında her şey karanlık içinde ve hava, gericilik, baskı ve derinden derine ikiyüzlülükle doluydu. Mustafa Kemal, milletinin gerçek düşmanının sadece yabancılar olmadığını artık anlıyordu. Türklerin bütün saldırganlıklarına rağmen yabancılardan öğrenecekleri bir şeyler vardı. Gerçek düşman aralarındaydı. Onları başka milletlerin yürüdüğü ışıklı yoldan alıkoyan, gelişmeleri önleyen, baskı altında tutan softalık ve yobazlık. Kinross, adı geçen eser, sayfa 40-41. Atatürk geri kalmışlıktan kurtulmak için öncelikle bağımsız, çağdaş ve halkçı bir ekonomik sistem kurmak gerektiğini düşünmeye başladığında daha 24 yaşındadır. Atatürk'ün gelecekteki ekonomi politikalarını biçimlendiren bir başka şehir de Sofya'dır. 1914 yılında ateşe militer olarak bulunduğu Sofya'da gördüğü çağdaşlık, zenginlik ve refah onu derinden etkilemiştir. Okulları, fabrikaları, demir yolları, otomobilleri, geniş ve bakımlı yolları, elektrikle aydınlatılmış sokakları ve ekili tarlaları ile Sofya, Atatürk'ü adeta cezbetmiştir. Şakir'le birlikte, Şakir Zümre, Türklerin oturduğu bölgeleri dolaştık. Türkler Plevne'de ve daha başka yerlerde endüstri kurmuşlardı. İçlerinde birçoğu büyük para kazanmıştı. Adı geçen eser, sayfa 80. Atatürk 1914'te Sofya'da gördüğü fabrikalara bakarken gelecekte Anadolu bozkırında yükselecek fabrikaları hayal etmiş gibidir. Atatürk 1918 yılında Avusturya Karlsbad'da bulunduğu dönemde de Avusturya'nın ekonomik yapısını tanımıştır. Fabrikaları görmüş, burada tarım, ticaret ve sanayi alanındaki gelişmeleri çok yakından inceleme fırsatı bulmuştur. Atatürk'ün ekonomi politikalarının temelinde halk vardır. Az gelişmiş ve yarı sömürge durumundaki bir devletin batış yıllarında doğup büyüyen Atatürk, özellikle devletin asli unsuru olan ve Türk halkının yoksulluğuna ve perişanlığına gizli, açık büyük tepki duyarak ekonomi politikalarını biçimlendirmiştir. Başka bir ifadeyle Atatürk'ün ekonomi politikalarının temelinde bir ordu komutanı olarak cepheden cepheye sürülen Türk çocuklarının yoksulluğuna, sefaletine duyduğu derin isyan vardır. Örneğin 1903 yılında kaleme aldığı 2 numaralı not defterinde nöbete gönderilen bir nefer, "Af buyurun efendim, sırtımda çamaşır yoktur, paltomun altında setreye bakın, parça parça, öldürmek isterseniz gideyim." diye bir not düşerek askerlerin yoksulluğuna, perişanlığına dikkat çekmiştir. Mithat İnan, adı geçen eser, sayfa 34. Yine aynı not defterinde Vodina'dan söz ederken, 1500 hane kadar iki büyük fabrikası var. Biri iplik, diğeri ipekli kumaş, mendil, çarşaf. Kömür çok miktarda çıkıyor. İstasyonda büyük birkaç kömür deposu mevcuttur. Adı geçen eser sayfa 37 diye bir not düşmüştür. Atatürk'ün Türklerin fakirliğine, yabancıların ve azınlıkların zenginliğine duyduğu tepki, onu ulusal çizgide halkçı bir ekonomik model geliştirmeye yöneltmiştir. O, bir anlamda asırlarca cepheden cepheye koşturulan, son olarak yokluk ve yoksulluğa aldırış etmeden bir ölüm kalım savaşına katılan Türk halkına devletin birkaç asırlık borcunu ödemek istemiştir. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı halkla birlikte yürütmüştür. Kurtuluş Savaşı'nın temel ideolojisi kuşkusuz ki halkçılıktır. Atatürk, halkçılığı cumhuriyetçilik ve demokrasi ile eş anlamlı olarak görmüştür. Nitekim her üç kavramı tanımlarken de ulusal egemenlik veya milli irade ifadelerini kullanmıştır. Çünkü her üç kavramın odağında da halk vardır. Halkın iradesi, halkın refahı ve mutluluğu esastır. Atatürk bütün ömrü boyunca halkla birlikte halkın yararına hareket etmiştir. Halka karşı halkı ezen iç ve dış bütün güç odaklarıyla savaşmayı ilke edinmiştir. Örneğin Kurtuluş Savaşı yıllarında bir taraftan emperyalizme baş kaldırırken diğer taraftan padişaha baş kaldırmıştır. Çünkü her iki güç odağı da halkı ezmekte, halkı sömürmektedir. Atatürk, Türk halkını emperyalizmin ve kapitalizmin her türlü baskısından kurtarmak için mücadele etmiştir. Bu mücadelesinin ideolojisini halkçılık olarak adlandırmıştır. Bu nedenle kendisine, "Biz neyiz, Bolşevik miyiz, kapitalist miyiz, liberal miyiz?" diye soranlara, "Hiçbirisi değiliz, ne biri ne diğeri olamayız. Bizim hükümetimiz halk hükümetidir, biz bize benzeriz." diye yanıt vermiştir. Atatürk, 13 Eylül 1920'de TBMM'ye Halkçılık Programı adlı bir program sunmuştur. Emperyalizme ve kapitalizme karşı halkla birlikte mücadeleyi ve halkın kalkındırılmasını öngören bu program, 18 Kasım 1920'de TBMM'de Halkçılık Beyannamesi olarak kabul edilmiştir. Bu beyannamede halkçılığın dayandığı temel ilkeler şöyle belirlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hayat ve istiklalini yegane ve mukaddes emel bildiği Türkiye halkını, emperyalizm ve kapitalizmin baskı ve zulmünden kurtararak irade ve egemenliğinin sahibi kılmakla amacına ulaşacağı kanısındadır. Halkın öteden beri karşılaştığı sefalet sebeplerini yeni araç ve örgütlerle kaldırarak yerine refah ve mutluluk yerleştirmeyi ister ve bundan dolayıdır ki toprak, adliye ve iktisat işlerinde ve diğer meselelerde sosyal kardeşliği ve yardımı halkın ihtiyaçlarına göre yenilikler vücuda getirmeyi hedef sayar. Yücel Karlıklı, Türk Devrimi'nin Temel Belgeleri, İstanbul 2010, sayfa 13-14. Halkçılık beyannamesinin özü şudur. Emperyalizmin ve kapitalizmin baskısına karşı mücadele etmek, halkın sefaletine yeni araç ve örgütlerle son verip, halkı refah ve mutluluğa kavuşturmak, her konuda halkın ihtiyaçlarına, yararına göre yenilikler yapmak, sosyal kardeşliği esas almak. Atatürk'ün halkçı ekonomi modelinin temel taşı 18 Kasım 1920'de TBMM'de ilan edilen bu halkçılık beyannamesidir. Atatürk bir yıl sonra 1 Aralık 1921'de mecliste yaptığı konuşmada halkçılığı şöyle tanımlamıştır. Biz hayatını, bağımsızlığını kurtarmak için çalışan emekçileriz. Zavallı bir halkız. Ne olduğumuzu bilelim. Kurtulmak, yaşamak için çalışan ve çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmakla bir hakkı elde edebiliriz, yoksa arka üstü yatmak ve hayatını çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakkı yoktur. O halde söyleyiniz efendiler, halkçılık toplumsal düzenini emeğine, hukukuna dayandırmak isteyen bir toplumsal doktrindir. Efendiler, biz bu hakkımızı korumak, bağımsızlığımızı güven altında bulundurabilmek için toptan, milletçe bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı savaşmayı uygun gören bir doktrin izleyen insanlarız. Aslında Kemalizmi en güzel özetleyen Atatürk'ün bu sözleridir. Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme baş kaldırmak. Daha ötesi var mı? Emperyalizmin bizi mahvetmek istediğini, kapitalizmin bizi yutmak istediğini fark etmeden gerçek anlamda halkçı olunabilir mi? Atatürk'ün halkçı ekonomik politikalarından söz ederken, onun ekonomide demokrasi ilkesinden de söz etmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'ni idare edenlerin demokrasi esasından ayrılmamakla beraber devletçilik prensibine uygun yürümeleri bugün içinde bulunduğumuz hallere ve şartlara ve mecburiyetlere uygun olur diyen Atatürk, devletin ekonomiye müdahalesini gerekli görmekle birlikte kişisel özgürlüklerin korunmasına büyük önem vermiştir. Atatürk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında ekonomi ve demokrasi ilişkisini oldukça geniş bir şekilde açıklamıştır. Demokrasinin bu kişisel özgürlüklerle ilgili özelliği bazı kurumların saldırısına uğramaktadır. 1. Bolşevik kuramı 2. İhtilalci siyasi sendikalizm kuramı 3. Menfaatlerin temsili kuramı. Atatürk bu kuramların demokrasiye karşı olduğunu söyledikten sonra şu sonuca varmıştır. İşte bu nedenlerden dolayıdır ki biz bundan önceki kurumları memleket ve milletimiz için uygun görmüyoruz. Biz memleket halkı fertlerinin ve çeşitli sınıf mensuplarının birbirine aynı derecede ve aynı eşitlik hissine teminine çalışmak isteriz. Bu tarzın milletin genel refahı, devlet bünyesinin kuvvetlenmesi için daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkar, doktor gibi herhangi bir sosyal kurumda faal bir vatandaşın hak, menfaat ve özgürlüğü eşittir. Devlete faydalı olmak ve milletin emniyet ve iradesini mahalline sarf edebilmek bizce, bizim anladığımız manada halk hükümeti idaresiyle mümkün olur. Sınıfsal eşitlikten ve halk hükümetinden söz eden Atatürk, ekonomide başarı için devletle özel teşebbüsün el ele vererek birlikte çalışması gerektiğini belirtmiştir. Özel teşebbüsün bir engel karşısında kalmaya başladığı nokta devlet faaliyetinin sınırını oluşturur. Buna karşın genellikle zaman ve mekanda sürekli bir özel nitelik gösteren ekonomik bir işi devlet üzerine olabilir. Örneğin, bir iş ki büyük ve düzenli bir yönetimi gerektirir ve özel teşebbüs elinde başarısızlığa uğramak tehlikesini gösterir veya genel bir ihtiyaca karşılık gelir, o işi devlet üzerine alabilir. Madenlerin, ormanların, kanalların, demir yollarının, deniz taşımacılık şirketlerinin devlet tarafından yönetilmesi ve para ihraç eden bankaların millileştirilmesi ve su, gaz, elektrik vesaireye ait işlerin yerel yönetimler tarafından yapılması yukarıda açıkladığımız türden işlerdir. Bizim uygulanmasını gerekli gördüğümüz ılımlı devletçilik ilkesi, bütün üretim ve dağıtım araçlarını bireylerden alarak milleti büsbütün başka esaslar içinde düzenlemek amacını takip eden ve bu özel ve bireysel ekonomik teşebbüs ve faaliyete meydan bırakmayan, sosyalizm ilkesine dayanan kolektivizm, komünizm gibi bir sistem değildir. Atatürk, özel teşebbüse hareket alanı tanımayan ekonomik modelleri eleştirdikten, demokratik ve halkçı bir ekonomik düzenden yana olduğunu vurguladıktan sonra, kendi ekonomik modeli olan devletçiliği şöyle açıklamıştır. Özetle bizim takip ettiğimiz devletçilik, özel çalışma ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi kalkındırmaya erişmek, milletin genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomik sahada devleti fiilen alakadar etmektir. Vatandaş için medeni bilgilerden aktaran Aysan, Atatürk'ün ekonomik görüşü, Atatürk yolu sayfa 75 ila 80, sadeleştirilmiştir, S.M. Atatürk, hükümetin ve devletin özel teşebbüsü, özel teşebbüsün ve sermayedarın da halkı ezmesini önleyen eşitlikçi bir ekonomik sistem kurmak istemiştir. İşte demokrasiyi esas alan bu sistemin adı halkçılıktır. Kendi ifadesiyle, Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkar, doktor gibi herhangi bir sosyal kurumda faal bir vatandaşın hak, menfaat ve özgürlüğü eşittir. Devlete bu anlayış ile azami faydalı olmak ve milletin emniyet ve iradesini mahalline sarf edebilmek bizce, bizim anladığımız manada halk hükümeti idaresiyle mümkün olur. Sade Irmak, Atatürk Bir Çağın Açılışı adlı kitabında Atatürk'ün devletçilik anlayışını sosyal devletçilik olarak adlandırmıştır ki çok haklıdır. Sosyal sınıflar devlet hakemliği dışında mücadeleye muhtaç bırakılırsa bir ülkelerde gördüğümüz çöküntülere yol açabilir. Atatürk bu mücadeleleri lüzumsuz kılmak için sosyal devletçiliği kurmuştur. Atatürk devletçiliğinin bu sosyal motifi insanın insanı sömürmesini engellemektedir. Devlet, sanayi gayri meşru kazançlara meşru bir rekabetle set çekmek, vatandaşa yeteneğine göre çalışma sahası açmak ve teşebbüs örnekleri yaratmak amaçlarını gütmüştür. Nihayet devletçilik, sosyal adalete yol açan aşikar bir sosyal öz taşır. Atatürk devletçiliği özgürlükçü ve milliyetçidir. Atatürk devletçiliği özel teşebbüse değil, onun kötüye kullanılmasına karşıdır. Sadi Irmak, Atatürk Bir Çağın Açılışı, İstanbul 1984, sayfa 35. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın zor koşullarında bir taraftan savaş planları yaparken, diğer taraftan başta sağlık ve sosyal yardım olmak üzere yoksul halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakla uğraşmıştır. Örneğin 2 Mayıs 1920'de TBMM'de kabul edilen Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına dair kanunun 1. maddesinde sosyal hizmetlerden sorumlu olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nı kurmuştur. Düstur Tertip 3 Sayfa 6, Kanun No. 3, Resmi Gazete Sayfa 1. 15 Haziran 1921'de de TBMM'de Sosyal Yardım Komisyonu oluşturulmuştur. Ethem Çengelci, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Ankara 1998, Sayfa 9. Atatürk'ün halkçı ekonomik politikalarına çok sayıda örnek vermek mümkündür. Örneğin Türk ulusunun ölüm-kalım savaşı devam ederken, Yunan ordusu Ankara'ya doğru ilerlerken, o, halkı üretime yönlendirebilmek için bir dizi önlem almıştır. Şaşırtıcı bir şekilde Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde halkı ekip biçmeye, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya yöneltmek istemiştir. Onun bu davranışı her şeyden önce askeri zaferi kazanacağından emin olduğunu kanıtlamaktadır. Belli ki o, siyasi, askeri başarılar ne denli büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik başarılarla taşlandırılmazlarsa sürekli olamaz, az zamanda sönerler düşüncesi doğrultusunda askeri ve siyasi zaferle birlikte ekonomik zaferin hesaplarını yapmıştır. 9 Ekim 1921 tarihli 1116 sayılı kararnameye ek, Mükellefiyeti Ziraiye Kanunu'nun tatbikine dair nizamname, Tarım Yükümlülüğü Kanunu'nun uygulama şekline ilişkin tüzük ile her il ve ilçede vali ve kaymakamın başkanlığında askerlik dairesi başkanı, jandarma komutanı, tarım memuru ile tarımla uğraşanlar tarafından seçilen halktan iki kişiden oluşan bir tarım yükümlülüğü kurulu kurulacaktır. 5.000 lira sermayesi olan sanayi ve ticaret şirketleri her 1.000 lira için 10 dönüm arazi işletmesinin giderlerini üstlenecektir. Hayvan sahipleri her çift hayvan başına yazlık ve kışlık olmak üzere en az 40 dönüm araziyi ekmekle yükümlüdür. 200 dönümden fazla arazi işleyen erkeklerin traktör kullanarak ekim yapanlardan her biri ayrıca iki makinistinin 250 koyun veya keçi ile 50 sığır güden erkeklerin ve kendileriyle birlikte birer çobanın askerliği ertelenecektir. Ayrıca her 500 dönüm kışlık, her 200 dönüm yazlık ekim yerleri ile her 120 dönüm bağ ve bahçeyi her türlü zarardan korumakla görevli bekçiler, her ilçede ikisi demirci ve ikisi marangoz olmak üzere mahalli belediyelerin belirleyeceği fiyat üzerinden tarım araç ve gereçlerini imal ve tamir edecek olan esnaf, orta karman makinelerinin işletim mekanistlerinin 1 yıl ile 6 ay arasında askerlikleri ertelenecektir. Asker ailelere dul, yetim ve muhtaçlara ait topraklar imece ile işlenecektir. Savaş sanayine katkı sağlayacak ustalar 6 ay süreyle askerlikten muaf tutulacaktır. Üretime yararlı ithalatta gümrük vergileri kaldırılacak, ihracat, altın ve gümüş hariç kayıtsız şartsız serbest olacaktır. Uygulamaya katılmayan ve denetimi aksatanlara ağır cezalar verilecektir. Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları, sayfa 46-47, Yavi Adı Geçen Eser, sayfa 242-245. Bu kanuna ek olarak 5 Ocak 1922 tarihli ve 178 sayılı bir kanunla cephede ve cephe gerisinde bulunan orduya ait bütün çelimsiz, zayıf hayvanların ve fazla kanunların parasız olarak muhtaç çiftçilere verilmesi kararlaştırılmıştır. Yavi adı geçen eser sayfa 245. Büyük taarruza 2 gün kala da 24 Ağustos 1922 gün ve 254 sayılı Türkiye sınırları içinde açılmış ve açılacak bölge tarım okullarının Ziraat Bankası tarafından yönetilmesine ilişkin kanun çıkarılmıştır. Sakarya zaferinden hemen sonra düşman işgalinden kurtarılan ve kurtarılacak bölgelerde yaşayan halka yardım için bir kanun çıkarılmıştır. Kanun, büyük taarruz öncesinde Fransız ve İtalyanların terk ettiği yerlerde ufak ufak uygulanmaya başlanmış, büyük taarruz kazanılıp düşman denize döküldükten sonra da Yunanlıların kaçarken yakıp yıktıkları Batı Anadolu'da ve Ege'de geniş çaplı olarak uygulanmıştır. 31 Ekim 1921 gün ve 161 sayılı, düşmandan kurtarılan ve kurtarılacak olan yerler halkına yardım hakkında kanunla, düşmandan kurtarılan ve kurtarılacak yerlerde düşman tarafından yakılan, yağma edilen ve savaştan zarar gören kasaba, köy ve çiftliklerin bina, arazi, gelir, hayvan ve aşar vergi borçları bir yıl ertelenmekte, bu yerlerin çiftçilerinin Ziraat Bankası'na olan borçları ise faizsiz olarak 2 yıl geri bırakılmaktadır. Bu şekilde düşman işgalinden kurtarılan ve kurtarılacak olan yerlerin halkının vergi ve banka borcundan bir süreliğine de olsa kurtarılması amaçlanmıştır. Yavi adı geçen eser sayfa 247. Ayrıca söz konusu yerlerin halkından fakir ve yoksulluk içinde olanlara parasız olarak yemeklik ve tohumluk hububat verilecektir. Bunun için Maliye Bakanlığı bütçesine özel olarak 500 bin lira ödenek konulmuştur. Evleri yakılanlara ormanlardan kesecekleri ağaç ve keresteler parasız olarak verilecektir. İhtiyaç sahiplerine parasız taşıt aracı ve hayvan dağıtılabilmesi için Maliye Bakanlığı bütçesine bir kere daha 500 bin lira, bu yerlerdeki yardıma muhtaç çiftçilere 3 yılda ve 3 eşit taksitte gerek aynı gerek nakdi taksit olunmak üzere tohumluk dağıtılması amacıyla Maliye Bakanlığı'na bir kere daha 500 bin lira olmak üzere 1 milyon lira ödenek konulmuştur. Toplam 1,5 milyon liralık bu ödenekler cari yıl içerisinde harcanmadığı takdirde arta kalanı yeni mali yıl içerisinde harcanabilecektir. Müderrisoğlu adı geçen eser sayfa 47. Ancak Ersal Yavi'nin de belirttiği gibi ne yazık ki büyük zaferden sonra Yunanlıların kaçarken yakıp yıktıkları şehir, kasaba ve köylerin savaş yaralarının kapanabilmesi için yıllar boyu milyonlarca lira harcanması gerekecektir. Yavi adı geçen eser sayfa 248. Fransızlarla yapılan kanlı ve uzun çarpışmalar sonucu Gaziantep harap edilmiş, halkı göç etmiştir. Fransızlar Gaziantep ve dolaylarını Türk egemenliğine terk edince buradan daha önce göçmüş olan halkın yeniden yerleştirilmesi ve evlerin barınılabilir hale getirilmesi gerekmiştir. Bu amaçla 8 Aralık 1921 günlü ve 169 sayılı bir kanunla Gaziantep ve köylerine yeniden yerleştirileceklerin götürülme, yerleştirilme ve yetimlerin, muhtaç durumdakilerin bakımı için harcanmak üzere göçmenler bütçesinin 180. faslının 4. yerleştirme maddesine 20 bin, 7. iaşe maddesine 20 bin, 8. götürülme maddesine 20 bin, 14. öksüz yurtları ve sosyal yardım kurumları maddesine 20 bin olmak üzere toplam 80 bin lira ek ödenek verilmiştir. Ayrıca göçmenler bütçesine yeniden açılan özel bir fasla evlerinin onarımını yapamayacak kadar fakir olanlara yardım yapılması amacıyla 40 bin lira ödenek verilmiştir. Adı geçen eser sayfa 248. Kurtuluş Savaşı sırasında 830 köy tümüyle 930 köy kısmen yakılmıştır. Yanan bina sayısı 114.408, hasar gören bina sayısı ise 11.404'tür. İzmir'in büyük bir bölümü, Uşak'ın 1/3, Alaşehir'in tümü yanmıştır. Manisa'nın 18.000 yapısından sadece 500'ü ayakta kalmıştır. Aydoğan adı geçen eser sayfa 309. Aynı dönemde Türkiye'ye 166.881 aileden oluşan 709.322 göçmen gelmiştir. Adı geçen eser sayfa 309. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlıların Anadolu'da yakıp yıkmaları sonunda meydana gelen zararın 1 milyar 340 milyon lira olduğu tespit edilmiştir. Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, Ankara 1994, sayfa 218, Yaşar Baytal, Atatürk Döneminde Sosyal Yardım Faaliyetleri 1923 ila 1938, Ankara 2011, sayfa 169. Evleri yakıp yıkılanlara ve bu göçmenlere genç cumhuriyet yiyecek, giyecek ve barınak sağlamıştır. Baytal, adı geçen eser sayfa 171, 172, 183, VD, 186, VD. Felaket zedelere ordunun hayvanları dağıtılmıştır. Gıda stokları tohumluk olarak verilmiştir. Toplam nüfusu 38 bin olan 6538 aile yeni konuta kavuşturulmuştur. Göçmenlere 7618 ton gıda, 22501 çift öküz, 27501 adet tarım alet ve makinesi dağıtılmıştır. Kırsal alanda 19279 ev tamir edilmiş, 4567 ev yeniden yapılmış, 67 köy kurulmuştur. 6321 parça arsa ve 1567000 dönüm tarla, bağ, bahçe verilmiştir. Feridun Ergin, Atatürk Zamanı'nda Türk Ekonomisi, Yaşar Eğitim Kültür Vakfı Yayınları, No. 1, sayfa 20, Aydoğan, adı geçen eser, sayfa 310. Görüldüğü gibi Cumhuriyet'in halkçı ekonomi politikaları, 1923 İzmir İktisat Kongresi'nden 2 yıl kadar önce daha Kurtuluş Savaşı devam ederken başlamıştır. Önce 7-8 Ağustos 1921 tarihli Tekalif-i Milliye emirleri ile halktan savaş sonrasında ödenmek üzere yardım toplanmış, sonra 9 Ekim 1921 tarihli Tarım Yükümlülüğü Kanunu'nun uygulanması ile halk üretime, ekip biçmeye, tarımla uğraşmaya teşvik edilmiş, hatta zorlanmış ve sonra da 31 Ekim 1921 tarihli düşmandan kurtarılan ve kurtarılacak olan yerler halkına dair yardım kanunu ile savaş yorgunu, evsiz, barksız halka yiyecek, tarım araç gereci ve barınak yardımı yapılmıştır. Dünya savaş tarihinde bu ekonomi politiğin benzerine rastlamak çok zordur. Bu, Atatürk'e özgü bir savaş ekonomisi modelidir. Bir ölüm kalım savaşı öncesinde, önce halkın her şeyiyle orduya yardım etmesinin istenmesi, sonra her şeyini orduya veren halkın yeniden üretime teşvik edilmesi ve son olarak da savaştan zarar gören halka her bakımdan yardım edilmesi, ezilen uluslara örnek olacak bir savaş ekonomisi modelidir. İşte bunun adı Kemalist ekonomi modelidir. Kemalist ekonomi modelinin halkçı yönünü gözler önüne seren manifestolardan biri, daha Kurtuluş Savaşı bitmeden, kesin zafer kazanılmadan önce Atatürk'ün 1 Mart 1922'de TBMM'de yaptığı açış konuşmasıdır. Atatürk, Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir sorusuyla başladığı konuşmasına, Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten çok refah, saadet ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür yanıtını vererek devam etmiştir. Türk ekonomisinin yönelmesi gereken amaç konusunda şunları söylemiştir. TBMM hükümetinin izleyeceği yol, bu temel amacın köylünün kalkındırılmasını sağlaması yolunda olmalıdır. Köylünün çalışması sonunda elde edeceği emeğinin karşılığını onun kendi yararına olmak üzere yükseltmek ekonomi politikamızın esas ruhudur. Özellikle tarım ürünlerimizi benzeri yabancı ürünlere karşı korumamıza engel olarak milletimizi bugünkü ekonomik yoksulluğa mahkum eden kapitülasyonların yarattığı acıklı durumu sizlere hatırlatmadan geçemeyeceğim. Atatürk Osmanlı Devleti'nin yabancı ve azınlık etkisindeki bağımlı ekonomi politikalarını eleştirdikten sonra halkın ekonomik kalkınması için genç cumhuriyetin yapması gerekenleri ise şöyle sıralamıştır. Avrupa rekabeti yüzünden mahvedilmiş ve şimdiye kadar ihmal edilmiş olan tarımsal sanayimizi canlandırmalıyız. Toprağın altına terk edilmiş duran maden hazinelerini az zamanda işlemeliyiz. Ormanlarımızı çağdaş önlemlerle daha iyi duruma getirmeliyiz. Çalışanların refahını yükseltmeli, cephede harp eden askerlerin ailelerine yardım etmeliyiz. Çiftçiye tohumluk vermeli, Ziraat Bankası aracılığıyla uygun fiyatla tarım alet ve edevatı dağıtmalıyız. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 12, sayfa 280-282. 1 Mart 1922 konuşmasına halkçı ekonominin ana hatlarını ortaya koyan Atatürk, 17 Şubat 1923 tarihli İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasında ise halkçı ekonomiyi ayrıntılarıyla anlatmıştır. Daha önce temel özelliklerinden söz ettiğim İzmir İktisat Kongresi, çiftçiyi, işçiyi, tüccarı, esnafı, sanayiciyi koruyan ve destekleyen, ülkedeki tüm çalışanlara çok önemli haklar tanıyan kararlar almıştır. İzmir İktisat Kongresi'nin köylü, çiftçi konusunda almış olduğu 95 maddede toplanmış kararlardan bazıları şunlardır. 1. Bütün ilk ve orta dereceli okullarda sanayi ve tarımın uygulamalı derslerle öğretilmesi. 2. Köylülere tarımın değişik konularında ücretsiz öğretici kitap ve dergiler dağıtılması. 3. Her bölgede birbirine yakın köylerde 5 dönümlük bahçesi, 2 ineklik ahırı, kümesi ve 2 odalı ayrı evi olan ilkokullar kurulması. 4. Bucaklarda örnek çiftlik niteliğinde tarım okulları kurulması. 5. Anadolu'da bir yüksek tarım okulu kurulması. 6. Kışlalarda askeri eğitim yanında uygulamalı tarım öğretimi yapılması. 7. Köylerde tarım, sanayi, coğrafya, ekonomi ve sağlıkla ilgili filmlere oynatılması, aydınlatıcı konferanslar düzenlenmesi. 8. Aşar vergisinin kaldırılması. 9. Ziraat Bankası mali kaynaklarının hiçbir biçimde hükümetçe kullanılmaması ve köylüye verilen kredi olanaklarının arttırıp kolaylaştırılması. 10. Köy yollarının iyileştirilmesi için harcanmayan ve genel bir vergi olan yol vergisi yerine çalışma esasına dayanan işçilik vergisi konması, yalnızca çalışmayanlardan kişisel bedel alınması. 11. Ormanların çoğaltılıp korunması. 12. Hayvancılık ve hayvan hastalıkları ile mücadeleye önem verilmesi. 13. Cinsleri düzeltilmiş yerli damızlıkların hiçbir biçimde kesilmemesi ve dış ülkelere satılmaması. 14. Ülkede bol yetişen ve içeride tüketilen hayvan ve tarım ürünlerinin devletçe korunması. 15. Yabancı uyruklulara toprakta mülkiyet hakkı tanınmaması. 16. Hazine arazilerinin kullanma hakkı bulunan yurttaşlara koşulsuz verilmesi. 17. Balıkçılık, arıcılık, meyvecilik, zararlı mücadelesi, pancar ekimi ve şeker üretimine önem ve destek verilmesi. 18. Tarım araç ve gereç ve yedek parça depoları açılarak her cins yedek parçadan çokça bulundurulması ve tarım araçları dış alımlarından gümrük vergisi alınmaması. Afet İnan, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Sanayi Planı 1933, Ankara 1972, sayfa 59-69. İzmir İktisat Kongresi'nin ticaret ve tüccar sorunlarına yönelik almış olduğu 120 maddede toplanmış kararlardan bazıları şunlardır. 1. Bir ticaret bankası kurulması. 2. Devletin hisse senetlerinin Türklere ve Türk şirketlere satılması. 3. Devletin ticari bankalara ortak olması. 4. Kambiyo merkezleri, para ve tahvil borsalarının millileştirilmesi. 5. Devletin milli pazarı yabancı etkisinden koruyacak önlemler alması. 6. Borsada yaratılacak yapay hareketlere engel olmak için milli bankalar aracılığıyla etkili müdahalelerde bulunulması. 7. Madenlerde yalnızca Türk teknik adamlarının çalışması. 8. Maden haritasının çıkarılması ve madenciliğimizin uluslararası düzeyde rekabet edebilir duruma getirilmesi. 9. Geniş maden ve orman alanlarının demir yoluyla limanlara bağlanması. 10. Türk limanlarında kendi bayrağımızdan başkasının ticaret yapmasına izin verilmemesi ve kabotaj egemenliğimizin tam olarak kullanılması. 11. Yerli üretimimizin, ham maddelerimizin, deniz ürünlerimizin korunması ve milli sanayimizin gelişmesi için korumacı politikaların uygulanması, gümrük işlerinde hiçbir dış müdahalenin kabul edilmemesi. 12. Herhangi bir yabancı devletle işbirliği yapılarak ülkemizdeki ham maddeler üzerinde tekel oluşturulmasına hükümetin engel olması ve var olan tekellerin kaldırılması. 13. Medeni ve ticaret hukukumuzun milli ticareti koruyan niteliğe sahip kılınması. 14. Milli bankaların kurulması. 15. Tefeciliğin kesin olarak önlenmesi. 16. Ticaret odalarının ülkenin her yerine yayılması. 17. Ticaret ve sanat okullarının açılması. 18. Yabancı ülkelerdeki ticaret ateşelerinin artırılması, büyük dış ticaret merkezlerinde Türk ticaret odalarının açılması. 19. Vergi yasalarının bütün küçük esnaf, işçi ve iş yeri sahipleriyle tüccar ve sanayiciler için ağır olmayacak biçimde ve kazançla orantılı olarak değiştirilmesi. Adı geçen eser sayfa 69 ila 76. İzmir İktisat Kongresi'nin sanayici ve sanayici sorunlarına yönelik almış olduğu 24 maddede toplanmış kararlardan bazıları ise şunlardır. 1. Ülke içinde ve gereksinimleri karşılayacak düzeyde üretilen malları korumak için ithalata, dış alım, yüksek gümrük konularak engel olunması. 2. Ülkede var olan ham maddelerin dışarıdan getirilmesinin kesin olarak önlenmesi. 3. Sanayi yatırımları için gerekli olan araç gereçlerden gümrük alınmaması. 4. Vergi dışı bırakma uygulamalarıyla sanayicilerin desteklenmesi. 5. Devlet alımlarında yabancı mallardan %20 daha pahalı olsa bile yerli malların tercih edilmesi. 6. Eksiltmelere katılacak dış piyasa mallarının kesinlikle gümrüklenmesi. 7. Sanayi yatırımı yapacaklara devletin bedelsiz olarak 5 dönüm arazi vermesi. 8. Çıkarılacak sanayi teşvik yasasıyla tanınacak muafiyetlerin yalnızca Türk vatandaşlarını kapsaması ve bu yasanın 5 yıldan sonra 25 yıl daha uzatılması. 9. Her yıl fuar ve sergiler açılması, başarılı sanayicilere ödül verilmesi. 10. Kadın erkek bütün halkın, mülki ve askeri memurların yerli malı kullanmalarının zorunlu kılınması. 11. Demir yollarının yabancı şirketlerden satın alınarak devletleştirilmesi ve geliştirilmesi. 12. Taşıma ücretlerinde yerli mallara özel indirim uygulanması. 13. Sanayiciye kredi verecek milli bankaların, özellikle büyük sanayi bankalarının kurulması. 14. Çırak okulları ve usta kursları açılması. 15. Dışarıya teknik eğitim için öğrenci gönderilmesi. 16. Her il ve ilçede bir sanayi odası açılması. 17. Esnaf ve sanatkar örgütlerinin kurulması. Adı geçen eser sayfa 76-77. İzmir İktisat Kongresi'nin işçi ve işçi sorunlarına yönelik almış olduğu 34 maddede toplanmış kararlardan bazıları şunlardır. 1. Kadın ve erkek emekçilere amele yerine işçi denilmesi. 2. Sağlık vergisi adıyla bir genel vergi konulması, bu gelirin yalnızca verem sanatoryumları, emzikhaneler ve hastaneler için kullanılması. 3. Milletvekili ve belediye seçimlerinde iş koluna göre temsil kuralının getirilmesi. 4. Sendika hakkının tanınması. 5. İş kanununun işçi hakları ile ilgili maddelerinin yeniden düzenlenmesi. 6. Çalışma süresinin 8 saatle sınırlandırılması ve 8 saatten fazla çalıştırılan işçiye 4 saat için bir tam gün ücret verilmesi, gece çalışan işçiye 8 saat karşılığı olarak 2 kat ücret ödenmesi. 7. Maden ocaklarında 6 saat çalışmaya bir tam ücret ödenmesi, ocaklarda 18 yaşından küçük çocuk ve kadın çalıştırılmaması. 8. Kadın işçilere doğumdan önce ve sonra 8 hafta ve her ay 3 gün ücretli ay hali izni verilmesi. 9. Asgari ücretin işçi temsilcilerinin de katılacağı belediye meclislerinde saptanması. 10. Tüm işçilere haftada bir gün dinlenme, evlendiklerinde 8 gün evlilik izni verilmesi ve hafta tatilinin cuma günü olması. 11. 1 Mayıs'ın Türkiye işçilerinin bayramı olarak kabul edilmesi ve bu hakkın yasaya dönüştürülmesi. 12. Hastalanan işçilere 3 ay boyunca ücretlerinin tam ödenmesi, çalışamaz duruma düşen işçilere işverenin ikramiye vermesi. 13. 1 yıl çalışan işçiye 1 ay ücretli izin verilmesi. 14. Gümrükler, demir yolları, elektrik ve tramvay işletmelerinde, maden ocaklarında çalışan işçilere kaza ve yaşlılık dahil yaşam sigortası yapılması, sigorta bedelini işveren ve işçinin yarı yarıya ödemesi. 15. 250 işçi çalıştıran iş yerlerinde bir dispanser, maden ve büyük orman işletmelerinin yakınında bir hastane ve ücretsiz yararlanılabilecek bir hamam yapılması. 16. Sanayi Genel Müdürlüğü'nde bir iş teftiş kurulunun kurulması ve bu kurula işçi birliklerinden birer danışman alınması. 17. İş yerlerinin sağlık kurallarına uygunluğunu denetlemek için sağlık görevlilerinden bir kurul oluşturulması. 18. Büyük işletmeler, şirketler, madenler ve tuzlalar yakınında işçiler için sağlığa uygun konutlar yapılması veya işçilere ev kirası yardımı yapılması. 19. İşçi çocuklarına kent çocuklarına göre öncelik tanınarak yatılı sanat okullarına parası olarak alınması. 20. Ülkede açılacak tüm iş yerlerinin yalnızca Türk emekçi ve işçilerini çalıştırması. 21. Tütün reji tekelinin kaldırılması, ayrıcalıklı yabancı kuruluşların devletleştirilmesi. 22. Tütün, pamuk, palamut, üzüm, incir, yün, tiftik, deri gibi ham maddelerin işlenmeden yurt dışına satılmasının yasaklanması. 23. İşçilerden kesin olarak gelir vergisinin alınmaması. 24. İşçilere örgütlenme hakkının tanınması. Adı geçen eser sayfa 77 ila 81. İzmir İktisat Kongresi'nin bu kararları Kemalist ekonomi modelinin özeti gibidir. Kemalist model, yabancıları, azınlıkları, saltanat soyluları koruyup kollayan, onları zengin ederken gerçek halkı, Türkleri dışlayan, onları fakirleştiren sömürü ekonomisi yerine köylüsü, çiftçisi, tüccarı, esnafı, sanayisi ve işçisiyle tüm halkı zengin etmeyi öngören devletçi, ulusçu ve halkçı bir ekonomik düzen kurmayı amaçlamıştır. İzmir İktisat Kongresi kararlarından büyük bir bölümü uygulanmıştır. Şeyh Said isyanı, İzmir suikastı, Menemen olayı, Dersim isyanları gibi nedenlerle yalnızca örgütlenme konusundaki kararlar tam anlamıyla uygulanamamıştır. Genel anlamda kongrenin belirlediği ulusal ve halkçı kalkınma anlayışı 1938'e kadar büyük bir özenle uygulanmıştır. 13. ayrımın sonu sayfa 177.